Ayrım 13. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal Eriş. Sayfa 115. Okuldan sonra kaldım Ankara'da. Arkadaşlarım şaşırdılar. Hatta alay yollu kınadılar bile belki biraz. Dünyada İstanbul diye bir yer varken, kucağında deniz oturtan, rüzgar büyüten onca şehir varken, peksimet gibi kupkuru Ankara'da kalmamı pek anlamadılar. Ben de anlamadım. Ekmek kavgası diyorlar buna dediler. İkna olmama şansım yoktu. Babam ihtiyarlıyordu. İhtiyarlamak dediysem, hani merdiven çıkamayacak, ilaç yazdırmak için sabahın altısını zor edecek, dişlerini su bardağında yatıracak kadar ihtiyarlamak değildi. Gençliği sönüyordu. Feri gidiyordu. Saçındaki ve sessizliğin sebebi gibi duran, dolgun bıyıklarındaki aklar, karaları yenmek üzereydiler. 2-3 haftada bir, zoraki telefonla konuşuyor. Her zamanki gibi anlatacak hiçbir şeyi olmadığı, anlatacağım hiçbir şeyle ilgilenmeyeceği için durgun sessizliklerin ardından kapatıyorduk. Belli aralıklarla mecbur olduğumuz bir nöbet gibiydi telefon konuşmalarımız. Vazifemiz bitince bir sonrakine kadar rahat ediyorduk. Akşamüstü 7-7.30 gibi işten çıkmış, şu birkaç senedir peyda olan Ankara trafiğinin kıpırdanmayan endişesi içinde bunalırken telefonum çaldı. Babam. Rutini bozan bir arama olduğu için telaşlandım. Allah biliyor, hemen annem geldi aklıma. Öyle ya, anneme bir şey olsa babam arayacak, haberi o verecek. Alelacele açıp soran sesimle, baba dedim. Karşımdaki ses, 17-18 yaşın gevşekliğiyle, sulu diyebileceğim bir neşe takınıp, "Naber mimar bey?" diye sordu kıkırdayarak. Babamın sesiydi. Hani telaş anlarında, yedekte bekleyen bir akıl devreye girerdi. Senin yerine her şeyi düşünüverir ya. Saniyelerin bile azı bir zamandı. Babamın evde oturup inekleye, en sonunda delirmeyi başarmış olduğu geldi aklıma. Neşesini başka bir şeye bağlayamayacak kadar solgun bir fotoğraf taşıyordum zihnimde. Baba diye çünkü. Baba ne oldu diye bildim. Delileri ürkütmemek için takınılan, sahte, sakin tavırla. Babam sesini birkaç yaş daha indirerek, 12 yaşındaki bir neşeyle, daha da yükselerek, "Samsun'a gidiyoruz, Samsun'a!" diye bağırdı. Samsun. O hiç görmediğim ama, umut diyebilirken, gelip soğuk ve metalik kütlesiyle hayatımızın üstüne oturan, babamı bizden almış hayal kırıklığına ev sahipliği eden memleket. Babamın delirmiş olabileceği şüphem kuvvetlendi. Belki de insanlar hakikaten böyle deliriyordur. Bir şeyi kafaya takıp onunla zihninin içine küçük bir delik açıyor. Sonra kurcalaya kurcalaya o deliği bütün bir aklı yutacak kadar büyütüyordur. Samsun düşünmekten, Samsun diye diye delirdi adam diye geçirdim içinden. Meraktan ölüyordum ama bunu daha sakin konuşmak lazım diye geçiştirdim. Baba, trafikteyim ben şimdi. Eve varınca arayayım mı seni? Babam o kadar neşeliydi ki onu geçiştirişime hiç takılmadı. Olur deyip kapattı. Nereden, nasılsa Ankara'nın başına musallat olmuş ağır, akışkan trafikle 40 dakika kadar sonra vardım eve. Girer girmez aradım bizimkileri. Büyük bir heyecanla ta kainatın oluşundan itibaren anlatmaya başladı. Samsun Spor'un 45. yılı kutlanıyormuş. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bunca senede tabii. O yüzden de bir hoşluk olsun diye eski futbolcularını çağırıp onlara bir törenle plaket vereceklermiş. Hatta o gün, törenden sonra eski futbolcularla faal futbolcular bir akşamüstü maçı bile yapacaklarmış. Babamı da unutmamışlar. Sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız demişlerdi. Uçak biletinizle ilgili arkadaşlarımız sizi arayacak demişler. Babama uçak bileti almışlardı. Onu yakışıklı otellerde ağırlayacaklardı. Geç kalmış bir ilgi ve sürpriz bir vefayla babamı şımartacaklardı. Ona yemekler yedirecekler, plaketler verecekler, fotoğraflarını çekeceklerdi. Belki röportaj bile yaparlardı. Forma, top imzalatanlar olurdu. "Emektar futbolcumuz" diye anons edeceklerdi babamı. Dünyadan haberi olmayan yeni nesli. Bu takımı, bu günlere, bu emektarlar getirdi diye gösterilenler arasında duracaktı. Babamı devrim bile bu kadar sevindiremezdi. Planı yaptık. Ben hafta sonu kalkıp İstanbul'a gidecektim. Oradan da pazar sabahı beraber uçakla Samsun'a. Ben hiç bilmiyorum oraları. Hiç görmedim. Merak da ediyordum. Babam bana orada kısa konukluğundan kalan tecrübesiyle rehberlik edeceği için de heyecanlıydı. Rus pazarına gideriz diyordu. Ne güzel şeyler olur orada. Bir seferinde bir Sovyet savaş madalyası denk gelmişti. Kocaman böyle. Oraklı çekiçli filan. 3 kuruşa almıştım. Hiç sormadım o madalyanın nerede olduğunu. Apar topar geliverince Samsun'dan, kim bilir nerede bıraktım demesinden korktum. O günlerin üzücü renklerinin gözlerinin önünden geçmesinden korktum. Böyle mutluyken öyle hatırlamasın istedim. Havasını atsın istedim. Çünkü yaş aldıkça daha iyi anlayabiliyordum. Babam, onca yılımızı, tadını başarısız olduğu için değil, elinde bize hava atacağı hiçbir şey kalmadı diye kaçırmıştı. Kendi babası tüccardı. Çok itibarlı adamdı. Babam babaya hürmet etmek için evlatları ondan böyle şeyler bekler sanıyordu. Kendince haklıydı belki. Yine de değmezdi bunca sene. Demirden bir balkon sandalyesi gibi. Güzel şeyleri hatırlatan. Ama eninde sonunda soğuk ve metal bir şey gibi durmasına. Sabah 9.30 gibi indik çarşambaya. Daha iner inmez insanın tüm cildini kaplayan bir jelatin gibi her tarafımızı sardı. Karadeniz'in ılık ve yapışkan havası. Şehir merkezine varmamız 1 saati buldu. Servis aracından büyük ve sevimsiz bir binanın önünde indik. Deniz kıyısına bu kadar itici bir bina yapmak ancak bürokrasinin aklına gelir zaten. Sırtımızı pasta gibi pembeli beyazlı vilayet binasına ve denize verip önümüzde yükselen şehre doğru baktık. Babam şehre, karşıdaki parka, parkın içindeki o sembol olmuş atlı heykele, meydana baktı. Uzun uzun. Bir sanat filmi karakteri gibi. Hapisten çıkmış da memleketine dönmüş gibi. Mutlu, onca sene sonra memleketini mapus damında hayal ettiğinden daha başka bulmuş gibi de kaygılı görünüyordu. Heykeli gösterdi. Bak diyerek, bu heykel var ya, Samsun Spor'un armasındaki heykel. İlgili baktım, mırıldanarak ekledi. Ve Samsun'daki birçok şeyin. Sonra gel deyip beni heykelin bulunduğu parka bakan çorbacıya oturttu. Çorba içip karnımızı doyurduk. Birilerini aradı babam. O birilerinin gelip bizi çorbacıdan almasını beklerken çay içtik. Benden 7-8 yaş büyük, gençten bir adam geldi babamla beni almayı. Camları siyah filmli bir arabayla yakınlardaki büyükçe bir otele götürdü bizi. Yerleştirdi. Otel deniz kenarındaydı. Babama ihtimam, itibar büyüktü. Pohpohlandıkça babamın yüzüne sanki yıllardır oradaymış gibi görünen bir gülümseme. Haberi aldığından beri şiddeti artan bir neşe yerleşti. Bizi ağırlayan adam, ''Siz soyunun dökünün, yerleşin, dinlenin akşama kadar.'' Saat 6 gibi gelir alırım sizi maça götürmek için deyip çıktı. Babam eski takım arkadaşlarıyla, eski ve yeni yöneticilerle, zamanında kulübe kattığı değerden ancak bugün haberdar olabilecek taraftarlarla akşam maçta tanışacaktı demek ki. Ben geceden de uykusuz olduğum için Samsun'un nemli, ağır havasına dayanamadım daha fazla. Tek varlık sebebi insanları şımartmak olan lüks otelin rahat yataklarını da görünce birkaç saat yatmaya karar verdim. Babam heyecandan yerinde duramıyordu. Galiba babamı ilk kez heyecanlı görüyordum. Ben çıkar dolaşırım biraz dedi bana. Dalmama yakın. Çıktığını duymadım. Uyandığımda dönmüştü. Odanın içinde bir oraya bir buraya koşuşturarak giyinmeye uğraşıyordu. Uyandın mı dedi kıpırdandığımı görünce. Kesimi dar, fümenin koyusu bir takım elbise giymişti. Güzel bir takımdı. Bunu bugün için özellikle aldığını anladım. Kaç oldu saat diye sordum yattığım yerden. Yüzünde şarkı söylüyormuş gibi bir rahatlıkla, bir eliyle tuttuğu kravata, öbür eliyle düğüm atıyordu. Kravat, verevine, kırmızı beyaz şeritleri olan, kumaşı parlak, belli ki pahalı bir kravattı. 5'e geliyor dedi, doğruldum. Babamın bu neşe ve iştahının içinde bir başına bırakıp yatmak olmazdı. Kalktım yataktan, giyindim. Adamın gelip bizi almasına daha 1 saat varken, çoktan giyinip kuşanmış, lobide beklemeye oturmuştuk. Lobide fark ettim. Babam mağarasında dinlendiği onca yıldan sonra bugün kendini sıfırdan yeniden yapmıştı. Saçlarında jöle bile vardı. Yakasını iliştirebileceği Samsun Spor rozetine kadar düşünmüştü. Nereden bulduysa. Sabırsızdı. Eğilip önümüzdeki sehpada duran, muhtemelen de yalnızca insanların bir şey beklediği yerlerde okunan, moda ve cemiyet dergilerini tek tek alıyor, kabaca bir kurcalayıp yeniden yerine koyuyordu. Arada takımının omuzlarını, paçalarını, dizlerini silkeliyor, kendine sığamıyordu. Babama heyecan, sabırsızlık, mutluluk ve şaşkınlık içeren bir karışık iğne yapmışlar diye gülümsedim içimden. Babaların çocuklaştığını görmenin nasıl sıcak ve üzgün bir havası var. Baba ile oğul bir kum saatinin iki haznesi gibiler çünkü. Bir vakit gelince zaman, mukadderat, tanrı ya da her neyse bir şey kum saatini ters çeviriyor. Tam tersine akmaya başlıyor ondan sonra her şey. Babanın çocuklaştığını gördükçe oğlun içine dolan o sıcak üzüntü de sarı, ılık kumun aşağı akışı belki. Bir saat 20 dakika kadar oturduk lobide. Grand tuvalet. Babamın 2-3 dakikada bir saati hatırlatmasından biliyorum bunu. Bize mihmandarlık eden adamı daha otelin dönen kapısından görür görmez ayaklandık. Babamın sabrı, benimse tahammülüm tükenmek üzereydi çünkü. Camları filmli, fiyakalı arabamızı kapının önünde bekletiyorlardı. Babamı arka sağa oturttuk güzelce. Ben bizi almaya gelen adamcağızı, şoför muamelesi yapıyormuş gibi olmayayım diye öne bindim. Bir 20 dakika kadar sürdü yol stadı. Bize refakat eden adam, şeref tribünün girişinde bekleşen kulüp yöneticilerine takdim etti bizi. Uzun ve yoğun bir trafik oldu bu. Kimisi ünlü eski topçular, beraber oynadığı bazı başka orta yaş üstü adamlar, yöneticiler, soyunma odasında ziyaret edip başarılar dilediğimiz futbolcular ve antrenörler, amigolar derken bize ayrılan yere varmamız yarım saati buldu. Bir sürü adamla, bir sürü anı, bir sürü rahmet tazelendikten sonra şeref tribününde ikinci sıranın ortasında bir yerlere oturduk. Oturur oturmaz papyonlu bir garson isteğimiz olup olmadığını sordu. Birer su istedik. Babama yıllardır yok saydığı dünya kalabalığı biraz fazla gelmişti. Azıcık da heyecan ve sevinç yüklenince pembeleşen suratından ürkecek gibi oldum. Neyse ki suyu geldi. Suyunu daha az önce turşu yemiş gibi bir iştahla dikleyip bir tane daha istedi. Biraz daha sakinleşmiş gibiydi. Stadı hınca hınç dolduran kalabalığı bir uçtan bir ucu olarak ağır ağır taradıktan sonra bana döndü. Hayatımda ilk defa şeref tribününden maç seyrediyorum biliyor musun dedi. Yumruk yemiş gibi oldum, zoruma gitti. İnsan başına böyle şeyler gelir, böyle sözler duyar da ağlamasını nasıl tutacağını bilemez diye. Yedekte bir hareket saklamalıymış. Ne bileyim, eğilip paçasını silkelemeli, yüzünü başka taraflara çevirip başka bir yaygarayla ilgileniyormuş gibi yapmalı. Gözlerini kısıp göğe bakmalı. Sanki yağmur gelecek mi diye bakıyormuş gibi filan. Ben bilemedim. Oturduğum koltuğun kolçağını sıktım. Tuttum gözümü zorlayan yaşı inatla. Bırakmadım, idare ettim. Ama içime kızgın bir şey bastılar sanki. Kimin umurunda şeref tribünü? Kimin umurunda falanca yerde maç seyretmek? Localarda, elde proyla kanat oyuncularına gevrek küfürler ederek takım tutmak. Sanki ben hiç şeref tribünde maç seyretmedim değil. Annem bana hiç oyuncak almıyor biliyor musun? Hep tahtadan yontuyorum, çamurdan yoğuruyorum. Bir şeye benzemese de oynuyorum dedi. Konuşsam ağlayacak gibi olunca güldüm ben de. Sululuğa vurdum. Olsun be baba dedim. Bak sen olmasan bizim de göreceğimiz mi vardı sanki? Gururu okşandı. Maçı burada izleme şerefi ona verilmişti. Doğru. Üstelik de o, bu şerefi, bu takımın formasına ter akıtarak hak etmişti. Mutluluk, heyecan, gurur ve şaşkınlık. İnip çıkan seçim sonucu grafikleri gibi izlenebiliyordu babamın davranışlarında. Bütün bunlar babamı her geçen dakika daha da gençleştiriyor, basbayağı çocuklaştırıyordu. Her şey nasıl da normal, ne kadar da tuhaftı. Babam toprağın altında yıllarca durup da iklimini, ışığını, suyunu bulduğu zaman çimlenip filiz veren tohumlar gibiydi. Bugünü beklemişti resmen. Başarısızlığını unutturacak bir paye ile aklımızdaki o pırıltılı fotoğrafını tazelemek için bütün o zamanı lambasının içinde geçirmişti ve şimdi eski kulübü o lambayı sıvazlayıp içinden benim bile hiç tanımadığım bir babam çıkarmıştı. Bugünün geleceğini bilirmiş gibi inatla beklemişti demek. Samsun'un bütün topçularını, hangisinin nereden gelip hangisinin altyapıdan yetiştiğini, takımın puanını, averajını, yönetimini, her şeyini biliyordu. Bulmaca için aldığı gazeteleri elbette okuyordu. Bunu biliyordum. Ama hayret veren bilgisi, karşı takım söz konusu olduğunda sıfırdı neredeyse. Adam basbayağı, yıllarca, hiç inadı eksilmeden Samsun Spor'u izlemişti uzaktan. Bugünün geleceğinden emindi belki. Maç başlamadan önce kulüp başkanı geldi yanımıza. Babamla tokalaştılar yeniden. Az biraz sohbet ettiler. Maçtan sonra yemek yenecekti. Ona haber veriyordu başkan. Yarın da gündüz kulüpte tören yapılıp plaketler takdim edilecek. Akşamüstü yeni futbolcular, eski futbolcular maçı yapılacaktı. Maçın başlamasına yakın yerine geçti başkan. Önümüzdeki sıraya. Taraftar müthişti. Gürültü lezizdi. Kadıköy'de, İnönü'de ve Ali Samiyen'de izlediğim maçlar dışında. Eşin dostun sürüklemesiyle birkaç Ankara Gücü Gençler Birliği maçı izlemiştim Ankara'da sadece. Futbol benim için babamla maç seyretmek demek olduğundan yıllardır pek ilgimi çekmeyi başaramamıştı. Taraftarın ateşli ve ara ara söven uğultusu, çimin yeşiline vuran yapay ışığın insanın içine verdiği coşku ve bir tarafa ait hissetme mutluluğu iyi gelmişti bunca zaman sonra. Babam da yanımdaydı. Samsun'da hiç fena değildi üstelik. Atak üstüne atak, şut üstüne şut, bir şeyler olacak gibiydi. Ama rakibi de dişliydi. Kuvvetli takımdı. Rutubete de alışık memleketten geliyorlardı. Daha sıcağından emdi. Nitekim daha yarım saat olmamıştı ki diş gösterdi rakip Samsun'a. 1-0 öne geçti. Deplasman takımının gol attığı anda evinde oynayan takımın taraftarına sinen. O ölümcül sessizlik aldı bir an sanki tüm şehri. Babama baktım çaktırmadan. Üzülmüştü. Ona bakışımı yakalayınca olsun olsun alırız bu maçı biz. Sanki bütün stat babamın sadece birkaç ay oynayabildiği bu kendi gibi talihsiz, kadersiz Anadolu takımından biz diye bahsettiğini duymuş gibi ahenkli, yüksek bir tezahürata başladı. Şeref tribününde olmasak, önünde başkanı, valisi, müdürü, bunca ekabir oturmasa babam da kalkıp bağıracaktı eminim. İlk yarının bitmesi yakındı. Samsun maçı çevirememişti bir türlü. Babam ağzı sıkı sıkı kapalı, avurtlarını kemiriyordu içeriden. Bunu heyecanlandığında, kaygıya kapıldığı zamanlarda yapıyor olmalıydı. Hiç görmemiştim daha önceden. Yüzünde bulmacaları çözerkenkinden başka bir ifade bilmiyordum çünkü. Biz, sahadaki takımdan önce temiz bir beraberlik, ardından da stadı bayram yerine çevirecek bir galibiyet golü beklerken, rakip takımın yedek kulübesi önünde bir hengame koptu. Stadın uğultusu içinde bile seçilebilen bir bağırışmaları hepimiz ayaklandık. Adamın biri elinde bıçakla rakip takımın teknik direktörünü yakalamış, saplayıp çekiyor, saplayıp çekiyordu. Derken birileri araya girdi, adamı yakaladılar. Teknik direktörü tuttular. Hakem düdük çaldı, oyun durdu. Statta kuşbaşı bakılsa soru işaretine benzetilebilecek meraklı bir uğultu yükseldi. Bıçaklı adamı alıp götürdüler. Kan revan içinde kalan hocayı da futbolcular sakatlansın diye bekleyen ambulansa koydular. Biraz sonra haber geldi. Hakemler maçı tatil etmişlerdi. Kala kaldık. Sahadaki patırtıya şeref tribünü de ayaklandı. Yalnız babam ve ben öylece oturduğumuz yerde dura kalmıştık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Başkan, vali, emniyet müdürü ve diğer kalınca adamlar apar topar koşuşup gittiler. Bir süre acayip bir süratle boşalan maraton tribününü izledik. Ne vakit sonra şeref tribünü de seyrelmeye başlayınca kalkmak aklımıza geldi. Babam yüzü buzdan yapılmış gibi donuk, öylece duruyordu. Kapıya doğru yönelmiş bizi stada getiren adamla karşılaştık. Telaşla neler olduğunu sordum hemen. Teknik direktörün aile içinde bir husumeti varmış dedi. Yakınıymış, girmiş stada bıçaklayıvermiş. Babamın da meraktan öldüğü şeyi sordum. Ne olacak şimdi? Adam memleketinin havasındanmış gibi doğal görünen telaşıyla ''Ben şimdi sizi otele bırakacağım.'' diye cevap verdi soruma. ''Kulüpten bir şey söylenince sizi arar haberdar edelim. Buyurun arabayla gidelim.'' Peşine takıldık. Konuşmuyorduk. Bizim konuşmadığımızı görünce adam da konuşmayı kesti. Tam arabanın önüne gelmiştik ki az önce şeref tribününde başkanın sırasında oturduğunu hatırladığım adamlardan biri koşarak yanımıza geldi. Daha yaklaşırken ''Yahu kusura bakmayın, size de böyle.'' deyip cümlesini yarıda kesti. Adamın yanımıza varmasıyla babamın aniden arkasına dönüp az ileride park etmiş kulüp otobüsüne doğru yürümesi bir oldu. Otobüsün yanına varınca durdu, arkası bize dönüktü. Adamlar da ben de şaşkın şaşkın onu izliyorduk. Bu arada sonradan gelen adam yeniden konuşmaya başlayıp ''Kusura bakmayın.'' dedi yine. ''Çok tatsız bir hadise yaşandı. Tam da bilemiyoruz ne olduğunu. Emniyet müdürümüz de valimiz de ricacı oldu. Yarınki töreni de maçı da iptal etmek durumunda kaldık. Ne olur kusura bakmayın, arkadaşlar size yardımcı olacaklar. Siz bizim misafirimizsiniz. Babama babalık etmek görevi bana kalmıştı. Adama teşekkür edip tokalaştım. Bazen böyle, insanın elinde olmayan durumlar olabildiğini falan söyleyip olgunluk gösterdim. Yolladım sonra. Babamın yanına gittim. Manasızca otobüsün camına gözlerini dikmiş. Boş otobüste. Sanki biriyle göz göze gelmeye çalışıyormuş gibi. Tek bir noktaya bakıyordu. Ben yanına varınca kafasını çevirmeden, "Götür beni buradan," dedi sakince. Ama sesi boğulurcasına çıkmıştı. Etime saplanan bir bıçağın soğuğunu duydum sanki. "Gel," dedim koluna girerek. Neden bilmem ama düşmesinden korkuyordum. Arabaya götürüp arka sağ koltuğa oturttum. Sessizce yol aldık bir süre. Sabah havaalanından gelirken indiğimiz yerlere yaklaştığımızı fark ettim. Biraz ileride valilik binasını geçince şehrin tanıdığım tek yerine ulaştığımızı anladım. Babam arkadan seslendi, adımı söyleyerek. İki ön koltuğun arasındaki boşluktan babama döndüm. Eliyle deniz tarafını gösteriyordu. "Bak buraları var ya," dedi. Hemen oturduğum yerde terse bir yarım daire çizerek deniz tarafına döndüm. Dümdüz, bomboş, kel kabak bir kordon boyu gösteriyordu. Denizle yol arasına zoraki sokulmuş. Uçak inse inecek, manasız, beton beton bir boşluk. Babamın sesi devam etti arkadan. "Bak, Rus pazarı burasıydı işte." Kitabın sonu. 20 Ekim 2014. Sayfa 124.